Ayrım 13, 9. bölüm, Işık, Temmuz 97, Cuma. Hava yine sıcak ve ben galiba sarhoşum ya da iyice sarhoşum. Aslında son birkaç haftadır sarhoş olduğumu anlamak, amacım fazla içmemi engellemek, için oldukça pratik ve etkili bir yol keşfettim. Şişeyi mutfakta bırakıyorum. Böylelikle kadehim boşaldıkça yeniden doldurmak için önce yerimden kalkmam, ardından salonu başından sonuna yürümem ve koridoru geçip mutfağa gitmem gerekiyor. Eğer kalkıp mutfağa gidebiliyorsam bir sorun yok. Ama divandan kalkmak zor gelmeye başlıyorsa bir sarhoş olmanın eşiğindeyim demek. Şimdi zor geliyor, yine de kalkmak istiyorum ama başaramıyorum. Biliyorum kalkamayacağım. Daha önce 3 kez denedim çünkü, belki birazdan uyurum. Yani sızarım. Aslında gitgide daha sık sızıyorum. Bazen Sultan Hanım, bazen kedi, bazen de açtığımda benimle konuşmayan birinin ettiği telefonlar uyandırıyor beni. Geçen ay Nejat'ın nikahını da bu yüzden kaçırdım. Hastayım dedim sonra. Evet hastayım. Sarhoşlukla bir hastalık değil mi? Telefon edenin Ferda olduğuna eminim. Adım gibi. Benimle konuşmuyor. Aslında kimsenin konuşmasını istediğim de yok. Zaten gündüzleri Ferda'ya katlanamadığıma karar verdim. Gecelerini istiyorum. Peşinde olduğum masumiyeti değil, kadınsı cazibesi. Ferda ışığı tanıdığımdan kuşkulandığında bu Şubat'ta ya da Mart'taydı, galiba Avant'taydık. Ablası için tanımlı bütünlüğü olan bir seçkinlikti demişti. Seçkinlik? Bu kavramın kapsadığı tanımın içine girmediğimi ima etmek istediğini hemen fark ettim. Ama yanılıyor, ablasını benim kadar iyi tanıyamaz. Eğer son 6 aydır düşüne düşüne vardığım bir sonuç varsa o da şu... Benim, Tahir Bey'in ya da kız kardeşlerinin bütünüyle kavrayabildiği, anlayabildiği ya da tanıdığı bir ışık yok. Onunla ilgili izlenimlerimiz büyük bir yanılgının payımıza düşen küçük bir parçası sadece. Neyse sarhoşum, belki de yanılıyorum. O gün Ferda aynanın çerçevesinde ışığı keşfedip gittikten sonra hemen içmeye başladım. Sanki hayatımın sakin, güvenli merkezinden uzaklaştıkça varlığından yeni haberdar olduğum gizli, çevremize gerilmişti, bir ağla karşılaşıyordum. Olup bitenlerin basit rastlantılar olduğuna inanmak zordu. Tersine geçmişte kalmış yüzlerin, anıların, sonuçlanmamış öykülerin yeniden ard arda ve birbiriyle bağlantılı olarak sanki başka biri tarafından ustaca yönlendiriliyordu bu tekrarlar, karşıma çıkması yazgı kadar inandırıcıydı. Korkutucuydu da, aslında inandırıcılığından daha belirgin olan bu korkuydu. Pencerenin önündeydim, koltuğa geri döndüm. Kedi ortalıkta görünmüyordu, yine kaybolmuştu. Ferda'nın ailesinin üstüne bir lanet gibi çökmüş 25 yaş ölümlerinin nedeninin virütik olmaktan çok genetik olabileceğini sezinlemekle birlikte bedenimde bir virüsün olup olmadığını araştırmam gerektiğini düşündüm. Sadık içgüdüm iş başındaydı. Midemdeki basınç eriyik bir metale dönüşmüştü. Alkol yaşama içgüdüsüyle ayaklanan sinirlerimi ancak ikinci kadehin sonuna doğru yatıştırdı. Işığın ölümünün bilincine, utandırıcı bir iç huzuruyla bir kez daha varıyordum. Hissettiklerim özlem değildi, bunu biliyordum. Acı da duymuyordum. Aslında acıya ve mutluluğa benzemeyen ama yine de bu iki durumu hatırlatan bir sızıydı göğsümde gezinen. Özlem ya da sevgiyle derinleştirilmese de her ölüm kendi ölümümüzü hatırlatıyordu. Bu garip duygunun kendi ölümümüze duyduğumuz saygıyı andırmasının nedeni belki de buydu. Üçüncü kadehe başladım. Işık ya da ölüm düşüncesi inatçıydı, peşimi bırakmıyordu. Onu, ölümü değil ışığı, ilk kez 1981 başlarında gözaltına almaya gittiğimiz evinde görmüştüm. Faruk biz sabaha karşı araçlara binerken, "Tüymüştür orospu, bulamazsınız," demişti. Ama ışık verilen adresteydi. Solcu olan kocası bir yıl önce terk etmişti onu. Oraya giderken Faruk'un tanımına, yani orospuya benzer biriyle karşılaşmayı düşünmüyordum. Çünkü Faruk'a göre bütün kadınlar, melekler dahil orospuydu. Ama ışık gibi birini beklediğim de söylenemezdi. Işık o güne kadar gördüğüm en aydınlık, en temiz yüzlü, en değişik ve en az orospuya benzeyen kadındı. Oldukça uzun boyluydu. Öylesine soylu görünüyordu ki söze başlarken ona siz diye seslenirken buldum kendimi. Bu oldukça komik bir durumdu. O gözaltına almaya gittiğimiz bir rejim düşmanıydı. Ama karşısında dururken sanki içeriye girerek tapınağının kutsallığını bozmuş, huzurunda kabalık yapmış biri gibi hissediyordum kendimi. 2 saat sonra 23 yaşındaki bu kadını sorgulama tipine teslim ederken, belki de bu yüzden suç işlemiş, günaha girmiş gibi ağır bir duygunun altında eziliyordum. Bundan daha ilginç olan, timdeki az subay ve erlerin de aynı izlenimle irkildiklerini fark etmem oldu. Tutukladığımız kadın garip bir şeyler yayıyordu etrafına. Faruk için sağlam pabuç değildi Işık. Faruk bütün faşistler gibi solcuların erkeklerinin vatan haini, kadınlarının ise düşük ahlaklı oldukları yolundaki genel tanıma katılıyordu. Ama sadece bu çerçevede söylememişti bunu. Işık 20 yaşında evlendiği kocasını terk ederek kendinden en az 25 yaş büyük moruk bir komünistin sevgilisi olmayı seçtiği için varmıştı böyle bir sonuca. Üstelik Faruk renklerle oynayan ve onun için hiçbir anlam ifade etmeyen ressamlık gibi fasofuzu işlerle uğraşan kadınların iyice güvenilmez olduğunu düşünüyordu. O gün öğleden sonra hava açık, tanrı neşeliydi, yaptıklarımızı onaylıyordu. Işık sorgulanacağı odaya götürülürken Faruk arkasından tükürür gibi sefil bir yaratık demişti. Sanki Işık'ın terk ettiği kocasının öcünü alıyordu. Işık orospuya benzemediği gibi sefil birini de andırmıyordu. Eziyet göreceğini bilmesine karşın arabada bakışlarını yere eğmemiş, ağırbaşlı bir kararlılıkla, gözleriyle belirginleştirdiği bir meydan okuma da vardı bu kararlılıkta, dimdik gözlerimin içine bakmıştı. Biz 8 silahlı erkek onu bir sabaha karşı bilinmeyene doğru götürürken, öyle bakan, öyle dik duran biri asla sefil olamazdı. Bu sıfat üstünden kayıp gitmeye mahkumdu, öyle de oldu. Faruk'un sözleri ona ulaşmadan inandırıcılığını yitirip yok oldu. Sanırım bu erişilmezlik duygusunu biraz da uzun boyu veriyordu ona. Işık 3 gün sonra serbest bırakılırken kimsenin beklemediği bir şey yaparak bana dönüp teşekkür etti. Sesi içtendi. Teşekkürünün nedeni onu uykusuz bırakan sorgulamalarının arasında bir ara tek başına kaldığı odaya girip ona uzattığım sigaraya verdiği geç kalmış karşılık olmalı. Böyle düşündüm. Aylar sonra onu ilk kez öptüğüm gece o günkü davranışının nedenini anlatırken, sorgulandığı o uzun iki gecenin sonunda tam yılgınlığa kapılmak üzereyken bana bakan tanıdık bir yüz demişti. Sigaradan daha çok tanıdık yüzüm. Sözleri beni şaşırtmadı. Buna benzer sözleri hayatım boyunca sayısız kez duymuştum. Herkese tanıdık gelir, herkese dostça duygular uyandırırdım ben, Faruk'ta bile. Işığın gözaltına alınmasının nedeni eylemleri değil, Tahir Bey'di. Sorgucuların niyeti adama sevdiği kadının ellerinde olduğunu, onu incitebileceklerini söyleyerek bir türlü kıramadıkları direncini yok etmek olmalıydı. Hayal kırıklığına uğramışa benzeyen Faruk böyle demişti Işık'ı serbest bıraktıklarında. Biz az değmenler Faruk'un dışında karargahın içine nüvesine ait olmayan yarı sivil görevlilerdik. Bu sık sık hatırlatılırdı bizlere. Herhalde istediklerine ulaştılar. Faruk'un Tahir Bey'le ilgili bu sözleri aylar sonra adamın direncinin gerçekten kırıldığının habercisi miydi? Yoksa içinde hayranlık kokusu da aldığım öfkenin dışa vurumu mu? Bunu hiç öğrenemedik. Ama sonuçta Işık baş eğmez, yenilgiye uğramış ama tacı elinden alınamamış bir kraliçe edasıyla getirildiği gibi başı yine dimdik ayrıldı tutulduğu yerden. Üçüncü kadehi yudumlamaya devam ettim. Şimdi o gün beni önce kendinden uzaklaştıran, sonra da kendine çeken şeyin, demir parmaklıklarla kaplı küçük pencereden sızabilen bir tutam ışığın aydınlattığı, tehlikeli bir komünistten çok, spot lambalarının altında hayatının rolünü oynamaya kararlı bir oyuncu yandıran o uzun boylu, alımlı kadının, dost olmayan, soğuk ve mağrur yüzü olduğunu biliyorum. İnsanın en çok şey anlatan parçası yüzü değil midir? Ama ışığın yüzü hiçbir kadınınkine benzemezdi. Güzeldi ama içerdiği anlamın güzellikten daha derin köklere sahip olduğu hemen fark edilirdi. Donukta ama tenini kaplayan ince buzun altında soğuktan başka bir şeyin var olduğunu düşünmeden de edemezdi insan. Mutluluğunu, mutsuzluğunu, neşesini ya da acısını ele vermez, bir hazineyi gizler gibi saklardı. Yüzü bu açıdan bakıldığında dış bükey bir aynayı andırırdı. Hiçbir şeyi dışa vurmayan, yansıtmayan, her şeyi kendi içindeki bir noktaya odaklayan bir ayna. Ya da su emer gibi bütün duygularını içine alan, benliğine ileten süngere de benzetebilirdiniz bu yüzü. Benliğine gelince, dibini göstermeyen, yüzeyinde hiçbir şeyin yüzmediği, yoğunluğu yüksek koyu bir sıvının oluşturduğu derin bir göl. Belki bu nedenle duyguları genellikle uzun ömürlü olmaz, yavaş yavaş bu sıvının dibine çöker ve gözden kaybolurdu. 2 ay sonra ışığı tekrar gördük. Faruk'un deyimiyle ihanet ettiği kocasından boşanmış ve kuryelik yapmak için Tahir Hoca'yla evlenme izni almıştı. Evlendikten sonra her hafta Tahir Hoca'yı görmeye gelebilecekti böylelikle. Nikah kıyılırken komutanlıkça görevlendirildiğim için şahittim. Işık yine çevresini eziyordu. O herkesten uzak yüzü benliğine dönüşmüştü. Durgun, koyu bir göle. Onu ilk kez iyice seyredebileceğim kadar uzun bir süre ayakta görüyordum. Evlendirme dairesinden alelacele getirdiğimiz adamın karşısında az sonra havaya sıçrayacak, uçacakmış gibi duruyordu. Nikahın kıyıldığı küçük odadaki altı erkekten de uzundu. Tahir Hoca, zavallı adam, yeni karısının ancak omuzlarına geliyordu. Sonraki haftalar boyunca neredeyse her salı onu gördüm. Bazen yakından, çoğunlukla uzaktan. Salıları gerekirse bir bahane bulup dışarıya çıkmıyordum. Işık giderek düşlerimdeki insanı ele geçiren kadın figürünü, güzini, kirpiklerimin ardındaki kül rengi loşluktan kovarak oraya yerleşti. Zaten güzin artık yoktu. Hepimizden gizlemeyi başardı. Sevgilisinin peşine takılarak İtalya'ya gitmiş, askerlik boyunca yaptığım planları bozmuştu. Işık önce işte o boşluğu doldurdu. Oldukça biçimli ve dolgun bir vücudu vardı. Ancak boyu nedeniyle çok ince biriymiş gibi algılıyordu insan onu. Baharın sonlarına doğru dışarıda da karşılaşmaya başladık. İlkinde bir konserde, sonra bir serginin açılışında ve nihayet Adnan'ın birkaç ay sonra iflas ederek kaçacağından habersiz olduğumuz, o sıralarda kısa zamanda edindiği sınırsız zenginliğin tadını çıkarmakta olan banker patronunun sanatçılar için verdiği kokteylde. Birbirini izleyen rastlantılar tıpkı Ferda'da olduğu gibi bizi karşılaştırmaya kararlıydı sanki. Rastlantılar... Elimdeki kadeh boşalmıştı. Sözcük sanki düşünce değilmiş, fizik varlığı varmış gibi kala kaldım. Beynimde bir yara açılmıştı. Yaranın nedeni o sözcüktü, hissediyordum. Girişteki boy aynasına yürüdüm. Hala genç sayılabilecek çıplak bir vücut ve kuşkucu, tedirginliğin izlerini taşıyan, sürprizlere kapalı bir yüzdü mat camda gördüğüm. Başımdan da kan akmıyordu. İpucu bulamadan salona geri döndüm. Kedi koltuğu yeniden ele geçirmişti. Sürgünü kabullenip divana oturdum. Adnan Opar, Güzin'in onu terk etmesiyle göğsünde açılan geniş yarayı kapamaya çalışırken eskiden hiç düşünmediği şeyleri yapıyordu. İçki içmek, geceleri yalnız dışarıya çıkmak ve sık sık davetlere, sergilere, konserlere gitmek gibi. Bazılarına ben de katılıyordum. O gece salona girdiğimde Adnan ev sahibi olduğu için erken gelmişti. İlk fark ettiğim ışık oldu. Baştan aşağıya siyahlar içindeydi. Sanki uzun boyunu herkese tepeden bakıp küçümsemek için daha da uzamak istemişti. Yine esmerdi ve yine yeryüzüne ait değilmiş de parçası olduğu gökyüzüne geri dönmek için havalanmak üzereymiş gibi duruyordu. Gecenin sonuna doğru karşılaştığımızda gardiyanlık yaptığım kocası nedeniyle duyduğum utanç ilk başta onunla konuşmamı engelledi. Bu nedenle sözü o başlattı. ''Tanışıyoruz değil mi?'' Sözlerinde şifresini çok sonraları çözeceğim o gizli kışkırtıcılık vardı. ''Üniforma sizi pek değiştirmiyormuş.'' Sonra bana döndüğü için konuşmasına ara vermek zorunda kalan yanındaki kısa boylu adama tanrıçalara özgü yüzüyle gülümseyerek açıkladı. Beyefendi nikah şahidimiz sayılır. Onu hayranlıkla seyreden adam saf saf benim Tahir Hoca'nın hayranı olup olmadığımı sorunca Işık bu kez pek sayılmaz diye mırıldandı. Neden söz ediyorduk? Ha evet, resim zihinsel bir şeydir. Bunu ben söylemiyorum, Leonardo söylüyor. Sayılır, sayılmaz ve Leonardo arasında kalan kısa boylu adam iyice şaşırmıştı. Ama şaşkınlığını olağan karşılaması gerekiyormuş gibi gülümsemekle yetindi. Bu tür şaşkınlıkların ışığın yanında olanların bir anlamda yazgısı olduğunu öğrenecektim daha sonraları. Ama utancın daha da sıcaklaştırdığı o gece boyunca başka şaşkınlıkla karşılaşmadık. Cézanne ve Zola ile ilgili bildiklerimi araya sıkıştırarak konuşmaya bir ucundan katıldım. Aslında pek konuşmadan yeni kocasının hak ettiği özrü ondan diler gibi sık sık gülümsedim. Davet biterken Işık nihayet bana seslendi. Benimle gelin. Gülümsememi olduğu yerde bırakıp ona döndüm. Hayır, sadece yaklaştım, zaten ona bakıyordum. Yanındaki adamı içki bulması için uzaklaştırmış, beni kalabalıktan uzak bir köşeye sürüklüyordu. Durduğumuzda az sonra gölgelenecek yüzüne baktım. Mermer gibi ifadesiz, mermer gibi asil ve hiçbir şey bu yüzü kirletemez. Aynen böyle, bu sözcüklerle düşündüm. Sivilken ne iş yapardınız? Hiçbir şey dedim. Askerden önce kumar oynamaya hazırlanıyordum. Yüzünde yaşayan tek şeyi gözlerini sorar gibi üzerime dikince pek param yoktu diye ekledim. Paranız yoksa neyle kumar oynayacaktınız? Yaklaşmıştı. Galiba gözleri de artık o kadar dik bakmıyordu. Geleceğimle dedim, başka hiçbir şeyim yok. O gülümsemedi, sadece gözleri esnemişti. Garip bir duyguyla irkildim, boyu kısalmıştı sanki. Biraz daha dikkatli bakınca değişikliğin nedenini kavradım. Çok içmişti. Sarhoş muydu? Henüz bilmiyordum. Burada yanınızda durarak size katlanmamın tek nedeni... Bir an durakladı. Sonra söyleyemediği o sözcüğe ses verdi. Kocam, bunun farkındasınız sanırım. Kadınları erkeklere bağlayan sihirli sözcüğe henüz alışmamıştı. Beni incitip incitmediğini aldırmadan sanki bu onun doğal tavrıymış gibi iyice belirginleşmesi için küçümsemeyi sesine yayarak konuşuyordu. O nasıl? Hala ona... Elimi uzattım. Ona ilk kez dokunuyordum. Hayır dedim, hayır. Kesinlikle kimse ilişmiyor ona. Büyük bir olasılıkla doğru söylemediğimi biliyordu. Ama hayran olduğu, düşüncelerine taptığı adamın ölmeyeceğine de inanmak istiyordu. Yalanın en çok doyurduğu, yatıştırdığı duygu, umut mudur? O geceyi başlangıç sayarsak küçümsemeyle filizlenen ilişkimiz 2 yıla yakın bir süre boyunca küçümsemeyle sürdü. Küçümsemesi güneş ya da gece gibiydi, hep bizimleydi. Ona terapi gibi iyi gelen bu küçümsemenin kaynağı, sahip olduğu hiçbir değerin karşılığını bulamadığı kişiliğim miydi? Yoksa tam tersine her fırsatta zevkle ve hınçla eleştirdiği bu kişilik aslında benliğinin derinliklerinde gizlenen bir eğilime mi cevap veriyordu? Bence bu belirsizdi. Işık, o cevabı hiç merak etmedi. Küçümsemeyi doğal ama sadece kendisine özgü, doğal bir hak gibi görüyordu. Aydınlık, güven veren, sevimli bir yüzünüz olduğunu itiraf etmeliyim. Hatta gerektiğinden daha aydınlık bir yüz. Kimse bu yüzle şu anda yaptığınız işi bağdaştıramaz. Zinet parlak, kız suratlı, ışık ise aydınlık demişti yüzüm için. Hafifçe güldüm. Her iki benzetme de aynı izlenimden kök alıyor olmalıydı. 12 gün sonra kocasını ziyarete geldiğinde yeniden gördüm. Yüzüme bile bakmadı. O hafta sonu bir serginin açılışında karşılaştık. Oraya gideceğini bir hafta önceki kokteylde yanındaki kısa boylu adamla konuşurlarken duymuştum. Nedense amacının bana haber vermek olduğunu düşünmüştüm onu dinlerken. Bu ışığın hiç kimseyi doğrudan davet etmediğini, isteğini açıkça ortaya koymadığını öğrenme yolundaki ilk adımımdı. Çok uzun süredir erkeksizdi ve onun gibi bir benlik erkeksiz yapamazdı. 10 hafta sonra yattık. Işığın kendini ikna etmesi, belki de aldatması için bu kadar bir zamana ihtiyacı vardı. Ben sabırlıydım, ona bu süreyi verdim. 2 ay boyunca kederli, acılı kadın rolüne sığınmadı. Kendini benden yararlandığına inandırmaya çalıştığının farkındaydım. Kocasıyla ilgili dişe dokunmayan bilgiler getirip götürdüm birkaç kez. Aslında verdiği kitapları, ileride beni zor duruma düşürecek herhangi bir şeyden korunmak için bütün sayfalarını tek tek kontrol ettikten sonra veriyordum. Tahir Bey'e, Faruk'u olanlardan haberdar etmeyi de ihmal etmedim. Zaten nasılsa öğrenirdi. Bu arada dış basında 2 kez tutuklu öğretim üyeleri ve kendisi hakkında çıkan yazıları iletmiştim Tahir Hoca'ya. Zavallı adam. 15-20 satırdan daha uzun olmayan gazete kupürleri hava ve su kadar yaşamsaldı onun için. Onu gerçek anlamda yıldıracak, hatta yok edip öldürecek tek durum ne işkence ne de yenilgi, sadece unutulmaktı. Işık, mevsim yazdı ama yağmur yağıyordu. Serin bir akşamüstü mermerden yontulmuş, çıplak, cansız bir heykel gibi kollarımın arasına gelinceye kadar düzenli olarak kocasını görmeye devam etti. Faruk sinsice saldıracağı uygun zamanı belirlemek için yırtıcı hayvan sabrıyla onu gözlüyordu. Işıkla aramızda olacakları daha ben bunu hayal bile etmemişken belki de o yırtıcı içgüdüsüyle hissetmiş ve ancak onun gibi birinin sırıtabileceği kadar iğrenç bir tavırla sırıtıp onu becer demişti. Ava Gardner tavırlarını aldırma, kancık bir köpek o. Ava Gardner, bu adı birinden öğrenmiş olmalıydı. Onun sinemaya gittiğini hiç görmemiştim. Bu arada Işık gerçekten Ava Gardner'a benziyordu. Beni yönlendiren, verilmemiş ama yine de uyulması gereken bir emri çağrıştıran bu sözler değildi elbette. Değerli varlıklara karşı hissettiğimiz o dayanılmaz çekim, bu daha inandırıcı bir neden sayılırdı. Ben de buna inandım. Ama Faruk'un böyle bir ilişkiyi onaylayacağını ima etmesinin beni yüreklendirdiğini kabul etmeliyim. Arkadaşça bir kollama ya da böyle serüvenlerin tadı değildi Faruk'u kışkırtan. Aslında cinsel açıdan tıpkı katır gibi eğilimsizdi. Faruk'un sözlerinden değil, Ferda'nın sessel dediği tonundan ayırabildiğim niyeti, boyun eğdiremediği, öldürmesine de izin verilmeyen Tahir Bey'in canını karısı yoluyla bir kez daha yakmaktı. Işığa gelince o sıkılmıştı. İlk haftalarda içkinin akşamüstü gölgeleri gibi uzattığı o koyu sohbetlerde ben susuyordum, hep o konuşuyordu. Bunu öyle sık belli ediyordu ki bir süre göz kamaştırıcı, göksel bir varlığı andıran bir kadınla değil de sıkılmaktan başka bir özelliği olmayan biriyle karşı karşıya olduğumu düşünmedim değil. Görünüşte sıkıntısının nedeni eski kocasıyla bitiremediği, yenisiyle kuramadığı ilişkileriydi ama bu yanıltıcıydı. Çok geçmeden anladım bunu. Sıkıldığı kendisiydi. Sıkıldıkça kendinden kaçıp kurtulmak istiyor. Ancak bence kendini beğenmişin teki olduğundan, varlığının özünden uzakta kalmaya dayanamayıp yine kendine dönüyor ve özlediği o benliğine sığınıyordu. Hayatı birçok acısı vardı ama özellikle bu açıdan bakıldığında bir dairenin çemberi üzerinde sonu gelmez dönüşlerden ibaretti. Aslında kendisi de durumun farkındaydı. Bazen çıldıracak gibi oluyor ve böyle anlarda onu benliğine bağlayan kuvveti yenerek çemberden uzaklaşıp yeni bir yörünge arıyordu. Birlikte olmamızın ya da beni seçmesinin nedeni ise benim rastlantıyla da olsa bu yeni yörüngenin yakınlarında yer alıyor olmamdı. Aslında o sergiyi izleyen ikili buluşmalarımızda Işık'ın söylediklerini dinledikçe onu elde etmek konusunda pek şansım olmadığını düşünmeye başlamıştım. Çünkü Işık anlattıklarından çıkarıyordum bunu, birbirine zıt iki erkeği seviyordu. Bir yıldır ayrı yaşadığı, birkaç ay önce de boşandığı eski kocasını, yüreği ve tutkularıyla, hapiste olan ikincisini ise beyni ve erdemleriyle. Yani bir şansımın olması için duygulu bir yüreği ya da insanlık idealleri üreten bir beyni alt etmek yetmiyordu. Sırada bende olmayan tutku ve erdemler de vardı. Onunla yatmadan önceki o 10 hafta boyunca sonunda beni büyük bir hayal kırıklığının beklediğini bildiğim halde birlikte olmaktan vazgeçmememin nedeni Işık'ın arada sesini boğuklaştırarak yıllarca sonra küçük kardeşinin de neredeyse aynı sözcüklerle yineleyeceği "beni sakinleştiriyorsunuz" deyiş oldu. Eğer onu sakinleştiriyorsam bu onu etkileyebilirim de demekti. Kibar olma endişesi gözetmeyen bu iki sözcük kendimi beğendirmeye çalıştığım kadını kışkırtmadığımı, ruhunu, donuk yüzünü ve tenini ürpertemediğimi, sadece reçetesiz alınan bir yatıştırıcı gibi uyuşturduğumu ima etse de halimden memnundum ben. Işık o güne kadar gördüğüm, karşılaştığım ve yakınında olabildiğim en değerli şeydi. Ve bu nedenle ödemem gereken bir fatura varsa bunu olmayan kibrimden karşılayabilirdim. Yine de onun da olmak zor ve dayanıklılık isteyen bir durumdu. Zıt kutuplar arasında oluşmuş karmaşık bir yapı, iyice derinlere gizlenmiş bir benlik. Onu mantık yoluyla kavramak mümkün değildi. İnsan onca aşık olarak anlayabilirdi böyle birini. Buna kalkışmadım. Eğer o süre boyunca ona aşık olmayı deneseydim, tıpkı kendinden çok büyük bir ırmağa karışan ince bir dere gibi, ışığın coşkun varlığının içinde yitip gideceğimi biliyordum. Peki onu bana doğru iten neydi? Belki sadece alışkanlık. Önceleri benden yoğun bir şekilde nefret ediyordu. Ama bir süre sonra bu duygu artık düşmanlığı değil bir alışkanlığı çağrıştırır oldu. Bana yönelişine temel oluşturan dürtüyü hiç öğrenemedim. Hala da bilmiyorum. Hayır, şimdi en azından seziyorum onu bana doğru iten yüzümle ilgili gizli. İkinci ayın sonunda kişiliğinin o esrarlı özü soğuğun sıcağı önlenemez yönelişi gibi hızla bana doğru akıyordu. Dediğine göre bir şeylere kapılmak üzereydi. Tabii en yakınında ben vardım ve ona huzur veriyordum. Sanki benden sükunet buluşuyordu ona. Bunun sükunet olmadığını daha sonra sarı kaplı defterine yazacaktı. Sevişirken hareketsiz, neredeyse duyarsız görünürdü. Ama bu sadece bir izlenimdi ve çoğu izlenim gibi aldatıcıydı. Işık cinsel hazzı aldığı anda hemen harcayıp tüketmiyor, zihninin derinliklerinde bir yere özenle yerleştirerek, biriktirdikten sonra genellikle yatakta yalnızken geriye çağırıp üst üste yığdığı bu hazları belki de büyüterek yeniden yaşıyordu. Cinselliği biriyle beraberken değil, yalnızken açığa çıkıyordu sanki. Bazen habersiz ziyaret ettiğimde onu yatakta bin erkekle sevişmiş gibi ağır bir cinsel yorgunluğun içinde bulmamın nedeni belki de buydu. İlişkimize hep küçümseyenle, hep kendini savunan biri arasında oluşan bir gerginlik hakim oldu. Kendini hiç bırakmazdı. Ender olarak bazen sevişmeden önce aşk sözcükleri fısıldamaya karar verir, ancak sesi çok geçmeden nemsiz, yarı metalik bir tona bürünür ve bu yeni ton sözcüklerin derinliğini yok eder, sıcaklığını emip kuruturdu. Oysa sesi güzel sayılırdı. Nasıl tanımlarsam tanımlayayım, ondan geriye kalan en belirgin izlenim, şimdi bile hissettiğim ağır bir yorgunluk. Varlığını gizlediği zirvenin çevresi uçurumlarla kaplıydı. Ona ulaştığımda yorgunluktan bitkin düşmüş olurdum. Ressamlığına gelince çalışırken onu seyretmeme izin vermezdi. Yine de 2 yıl boyunca uzaktan da olsa resimlerini ilgiyle izledim. Bence resimlerinde belirgin bir renk zenginliği vardı. Eksik olan yapıydı. Resim yaparken de huzursuzdu. Dehasını sıradan insanların anlayabileceği sözcüklerle açıklayamayan bir dahi gibi, ışık ve renk cümbüşü içinde gördüklerini bir türlü anlatamadığını, çizemediğini, sadece hissedebildiğini sezdim çok geçmeden. Dışa vuramadığı bu duygu seli içinde zehirli birikimlere, birikimlerde patlamalara yol açıyordu. Bana göre sanatçı huysuzluğu, ona göre ise güdük yaratıcılıktı bu. Güdük yaratıcılık? Kendimi hayatta buldum, elimdeki kadeh de boşalmıştı. Kedi beynimden geçenleri okuyormuş gibi uyukladığı koltuktan doğrulmuş gözlerimin içine bakıyordu. Telefon o anda çalmaya başladı. Bir süre telefona sanki bir felaket haberi alacakmışım gibi baka kaldım. Kızgınlığınız geçti mi? Ferda'ydı. Özür dilemeye benzemeyen bu sesle bağışlanmayı mı umuyordu? Sesi üzgünmüş gibi gevşeyip sarkmamıştı. Tersine öfkeliymiş gibi gergindi. Hadi unutun olanları lütfen. Aslında onu ve olanları unutmuştum. Hatırladıklarım kaygıyla ağırlaşan düşüncelerim ablasıyla ilgiliydi. Bu yüzden peki dedim, unuturum. Ferda onu istediğim zaman arayabileceğimi söyleyerek telefon numarasını verdi. Sonra sessel anlamda değil, sözcüklerle, sözel olarak yeniden üstün körü bir özür dileyerek telefonu kapattı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 157.